Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere program boyunca ulaşabilirsiniz. Bileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgili. Haydi söyle.
Bir hazine. (Gülüyor) Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Bir Hazine köşemizde TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Doktor Sayın Hilmi Bengi bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, sağ olun.
Evet, 23 Nisan haftasındayız. Dolayısıyla bugün 23 Nisan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü'yle ilgili konuşalım istedik. Şimdi UNESCO'nun bir genel konferansında ilan edildi bugün.
Evet.
Ama isterseniz önce bir doğuş hikayesini dinleyicilerimizle paylaşalım.
UNESCO'nun 1995 25 Ekim ve 16 Kasım tarihleri arasında yapılan 28. Genel Konferansı'nda 23 Nisan gününün kitap ve telif hakları günü olması kararlaştırıldı. Bunun enteresan bir hikayesi var. İspanya'da Katalan bölgesinde 23 Nisan gününde kitap alana bir de gül hediye ediyorlar.
Hmm.
23 Nisan gününün anlamı da şu: Shakespeare'in hem doğum hem ölüm tarihi. Dolayısıyla bu özel gün 23 Nisan kitap günü olarak algılanıyor.
Ama o bizim Katalan, için de çok farklı, çok daha güzel,
çok
daha özel bir gün.
Hem ulusal egemenliğimiz, evet, hem çocuk bayramı olarak idrak ettiğimiz bir gün. Tabii böyle bir günün bizim için anlamı çok daha büyük. Dünya için anlamı da.
Evet.
Böylelikle İspanya'nın Katalan bölgesindeki, hı, adetin bir anlamda UNESCO tarafından benimsenmesi ile kitap günü ve kitap ve telif hakları günü olarak ilan edilmiş oluyor. 1996'dan itibaren dünyada kutlanmaya başlıyor. Türkiye'de de 2001 yılından itibaren 23 Nisan hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ve hem de Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü olarak kutlanıyor.
Evet, peki amacı neydi böyle?
Amaç tabii kitabın önemini vurgulamak. Dünyada okumayı özendirmek, hı hı, okumayı geliştirmek, özellikle son dönemde yaygınlaşan dijital kitap konusunda bir farkındalık yaratmak, hı hı, ve o arada kitapla beraber gündeme gelen telif konusunu da işlemek, özellikle korsan yayıncılık konusunda halkın duyarlı olmasını sağlamak, bu tür amaçları var.
Şimdi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin aslında önemli unsurlarından,
evet,
da biri değil mi?
Tabii,
cehaletle.
Tabii en önemli konu bilgiye, savaşmada, iletişime önem veriliyor. Kitap tabii bilginin kaynağı.
Hı hı.
Kitap en değerli hazine, kitap en iyi öğretmen. Ve kitapla ilgili çok güzel sözler var, biliyorsunuz.
Evet.
İyi bir kitap, iyi bir arkadaş şeklinde bize öğretilen.
Hatta en iyi arkadaş.
En iyi arkadaş, evet.
Evet.
Kafka'nın da güzel bir sözü var. Bir kitap içinizdeki donmuş buzları parçalayan bir baltadır diyor.
Yeah.
Böyle bizi kendimize getirecek, bize dünyayı kazandıracak, dünyayı öğretecek en iyi öğretmen, en iyi hazine.
Evet, şimdi tabii bu arada bir de telif hakları sorunları var. Ülkemizde bu durumda neler söyleyeceksiniz? Çünkü korsan yayıncılık aldı başını gidiyordu. Birazcık daha böyle sanki önlenebilir durumda.
Evet, telif hakları konusuna girmeden önce izin verirseniz.
Estağfurullah, buyurun.
UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'nın bu 2017 yılı için yayınladığı kitap ve telif hakları günü dolayısıyla yayınladığı mesajda vurguladığı bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum.
Nedir efendim?
Özellikle engelli vatandaşların, görme özürlü vatandaşların kitap okumasını sağlayabilmeye dönük bir vurgusu var bu yıl yayınladığı mesajda. Dolayısıyla dünyada her 200 kişiden birinin görme engelli olduğunu varsayarsak ve bunların içerisinde kitaba erişebilen, onların özel alfabeleri var biliyorsunuz, Braille alfabesi ile okuyabilenlerin sayısı %10. Bu çerçevede baktığımız zaman görme engelli vatandaşların da okuyabilmesini temin bakımından bu seneye özel bir böyle bir farkındalık yaratma amacıyla özel bir vurgu yapıyor. UNESCO bu yıl bu çerçevede bir kutlama programı düzenliyor.
Ne güzel. Aslında sesli kitap çalışmaları da var tabii ki
tabii
ama.
Var. Evet. Sesli kitap çalışmaları da teknolojinin bize sağladığı yeni imkanlardan birisi. O da gerçekten takdire değer, övgüye değer bir husus.
Evet.
Kitapla birlikte tabii ki telif konusu da gündeme geldi. Matbaanın icadı ile beraber kitaplar yayınlanmaya başladığı andan itibaren fikri haklar konusu gündeme geldi. 1709 yılında ilk eser sahiplerini koruyan kanun İngiltere'de çıkarıldı. Kraliçe En Kanunu. 1883'te sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi imzalandı. 1886'da edebiyat ve sanat eserlerin korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesi imzalandı. 1967'de Stockholm'da imzalanan sözleşme ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO devreye girdi ve WIPO 1974'de Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altına alındı. Dolayısıyla fikri mülkiyet haklarının dünyada etkin bir korunması amaçlanmış oldu. Bu koruma daha sonra WIPO'nun Dünya Ticaret Örgütü ile yaptığı anlaşma ile biraz da sanayi ve ticari mülkiyet noktasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye'de meseleye baktığımız zaman Türkiye'de telif hakları ile ilgili konu yine dünyada olduğu gibi matbaanın Türkçe baskıya geçişi ile birlikte 18. yüzyılda başlamış oldu. 1857'de telif nizamnamesini görüyoruz. 1910'da Hakkı Telif Kanunu çıkarılıyor. Bu 1950'li yıllara kadar yürürlükte kalan bir kanun. Osmanlı döneminde çıkarılan bir kanun. Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. 1951 yılının sonlarında Alman Profesör Hirsch'in de katkılarıyla 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu çıkarılıyor. Bu kanunda farklı tarihlerde değişiklikler yapıldı ve günümüze kadar geldi. En son değişiklik 2008'de yapıldı. 2016 sonunda da Sınai Mülkiyet Kanunu bu yılın başından itibaren devreye giren Sınai Mülkiyet Kanunu çıkarıldı. Bu kanunda daha önceki fikir ve sanat eserleri kanununa atıfta bulunuyor. Sınai Mülkiyet Kanunu da Türkiye'deki sınai ürünlerle ilgili korumayı yasalaştırmış oldu. Patent ve marka konusundaki düzenlemeler getirdi. Evet. Bu arada internet bizim dünyamıza 2000'li yıllardan itibaren özellikle Türkiye'de telif konusunu da içine alacak şekilde yaygınlaşmaya başladı. İşte kitaptı, gazete yayınıydı, internet gazeteciliğiydi filan. Dolayısıyla bir internette bu kopyalama olayı, kes yapıştır diye tabir edilen kopyalama olayı biraz daha kolay hale geldiği için internetle ilgili özel bir yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Ve 2007'de de 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çıkarılmış oldu. Ülkemizdeki telif hakları ile ilgili düzenlemeler bunlar.
Bunlar diyorsunuz. Peki az önce görme engellilerden söz ederken bilgi ve teknolojiden yararlanıldığından söz ettiniz.
Evet.
Sizin komite olarak İletişim İhtisas Komitesi olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bilgi ve teknolojiden yararlanmak için çalışmalarınız var mı?
Bizim çalışmalarımız özellikle son dönemde daha çok sosyal medya, az evvel de sözünü ettiğimiz gibi internetin sunduğu yeni yayıncılık. Dolayısıyla ister istemez dünya internette kaydığı için dijital alana kaydığı için dijital alanın sunduğu imkanlar veya olumsuzluklar konusuna yönelme ihtiyacı hissediyoruz. Herkes için iletişim programı var UNESCO'nun. Bu çerçevede özellikle internetin sağladığı imkanlarla herkesin iletişim imkanlarından yararlanmasına, bilgi edinmesine, bunların içerisinde özürlü vatandaşlar da dahil, herkesin iletişim alanında bilgi sahibi olabilmesi, kendini tanıtabilmesi, kendini ifade edebilmesi ve iletişim kanallarından gerek konvansiyonel iletişimden gerek yeni teknolojiden yararlanabilmesini sağlamaya dönük programlar geliştiriyor. Bu çerçevede kitap ve telif hakları konusunda da bir özel duyarlılık sağlamak bakımından her yıl dünyada bir yer ile kitap başkenti olarak ilan ediliyor. Bu yıl kitap başkenti olarak Gine'nin Konakry başkenti ilan edilmişti. Önümüzdeki yılda 2018 yılında da Atina kitap başkenti olarak.
Neye göre
olarak
seçiliyor bu başkent?
Adaylar oluyor. Bu adaylar
aday olmadık herhalde.
Seçiliyor. Yok. Bu mesela Atina'nın seçiminde Atina'nın tarihsel birikimi, kültürel bir merkez oluşu önem kazanıyor. Burada özellikle farklı kıtalardan, farklı yörelerden seçmek daha çok bir prensip olarak benimsendiği için her yıl farklı kıtalardan, farklı yörelerden başkentler, kültür başkentleri seçiliyor. Mesela Konakry'deki Dünya Kitap Başkenti programında daha çok gençliğin ve okumadan yararlanamama, okuyamama durumunda kalan kitlelerin okuyabilmesini sağlamak, kitaptan yararlanabilmesini, bilgiden yararlanabilmesini sağlamaya dönük programlar teşvik ediliyor.
Evet, şimdi evet buyurun.
Buyurun.
Okuma oranı düşük bir toplumuz. Hep söylenir bu. Şimdi sizin UNESCO'nun çalışmaları okuma yazmayı desteklemek ve kaliteli eğitime ulaşmak amacıyla yaptığınız bilgi ve teknolojinin dışında çalışmalar da var mı?
Tabii UNESCO Türkiye'de hem Kültür Bakanlığı'nın hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği bir uluslararası kuruluş. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da temsilcileri var. Kültür Bakanlığı'ndan da temsilciler var. Farklı sosyal derneklerden, kurumlardan da özel kuruluşlardan da temsilciler var. Dolayısıyla bilgiye erişim, bilginin yaygınlaşması, okuma yazmanın yaygınlaşması ve halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesi, kültürün tüm kitlelere yaygınlaştırılması, herkes için bilgi, herkes için kültür, herkes için iletişim anlayışı, klişeleri çerçevesinde faaliyetler yapılıyor. Sadece bizim komitemiz değil. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde Eğitim Komisyonu da var, Kültür Komitesi komitesi de var. Aynı zamanda kültürel ifadelerin çeşitliliği diye münhasıran bu konulardaki duyarlılığı geliştirmeye dönük özel bir komite de var. Farklı komitelerde sizin söylediğiniz çerçevede farklı arayışlar,
daha kaliteli,
çalışmalar,
eğitime destek olmak amacıyla
daha kaliteli ve yaygın hale getirilebilmesi, kitlelere yayılabilmesi, kaliteli eğitimin sadece örgün eğitim değil, aynı zamanda yaygın eğitimi de destekleyerek halkın tamamının eğitimden yarar alabilmesini sağlayabilmek adına çalışmaları destekliyor.
Evet,
UNESCO.
Ne güzel. Size bu çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar dileyelim. Ve biz dinleyicilerimize diyelim ki o en iyi arkadaşlarını yanlarından hiç ayırmasınlar.
Ben de bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz
23
efendim.
23 Nisan hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem Kitap ve Telif Hakları Günü'nü kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kutlu olsun diyoruz biz de. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Doktor Sayın Hilmi Bengi, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Ben teşekkür ederim.
Ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Fransa'ya, Paris'e uzanmak istiyoruz. Çünkü Paris İnsan Müzesi'nde Biz ve Diğerleri, Ön Yargılardan Irkçılığa konulu bir sergi var. Bu sergiden notlar almak istiyoruz. Telefon hattımızda Paris'ten sevgili Aslı Ulusoy Pannuti var. Başkent'ten selamlar, sevgiler diyoruz.
Paris'ten sevgiler, selamlar gitsin Ankara'ya.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, neler aktaracaksınız bize sergiyle ilgili? Gerçekten çok enteresan bir sergi galiba, değil mi? İnsanın tarihini antropolojik olarak inceleyen müzede açılan bir sergi bu.
Evet.
Neler aktaracaksınız bize?
Şimdi öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi Paris İnsan Müzesi ki 1938 tarihinde açılmış bir müzedir bu. 6 yıllık bir restorasyondan sonra 2015'te tekrar kapılarını açtı. Ve ilk büyük kalıcı uzun sergisini düzenledi Mart sonunda ve 8 Ocak 2018 tarihine kadar da sürecek bu sergi. Serginin bütün insanlara, insanlığa sorduğu bir takım sorular var. Onlardan bir tanesi ırkçılık nedir? Bütün insanlar ırkçı mıdır? Genetik bilimi bu konuda ne diyor? Irkçılıkla mücadele mümkün müdür? Vesaire gibi sorular. Ve bu soruların yanıtlarını ararken de Fransa'daki bütün sergilerde diyeceğim artık. Çünkü yıllardır takip etmeye çalışıyorum. Olduğu gibi bilime başvurmuşlar. Psikoloji, tarih, biyoloji, genetik, ekonomi, siyaset, antropoloji ve sosyal bilimlerin verileriyle hazırlamışlar sergiyi. Bir kere ben çok şey öğrendim. Onlardan bir tanesi artık bilim dünyasının çok iyi bildiği ama genel olarak bizlerin toplumda bilmediği bir takım bilimsel gerçekler var. Bir kere hepimizde maalesef diyeceğim bir kategoriye sokma ve belli kalıplar içerisine yerleştirme eğilimi var. Bunun için son derece doğal diyorlar, son derece insani diyorlar. Onun nedenini de şöyle açıklıyorlar. Etrafımızda görmüş olduğumuz bitkiler, insanlar, hayvanlar, nesneler o kadar çok ki bizim onları beynimiz sınıflayıp herhangi bir kategoriye sokma eğiliminde. Çünkü çoklar, o bombardımandan kurtulmanın ana yolu sınıflamak diyorlar. Bu her zaman illaki hiyerarşize etmek anlamına gelmiyor. Yani birini üstün tutmak ya da küçümsemek, küçük tutmak anlamına gelmiyor. Ama 19. yüzyılda çok daha öncesinde başlayan sömürgecilikle birlikte 19. yüzyılda bilimin sömürgeciliğe katkı sağlamak amacıyla kalkıp ırk sözcüğünü kullanmasıyla işler karışmış. O nedenle biz ırk sözcüğüyle birlikte hepimizin kafasında bir hiyerarşizasyon başlamış. Yani şu toplumlar öndedir, şu toplumlar geridedir gibi. Yine sergide öğrendiğim ve beni çok şaşırtan şeylerden bir tanesi insan genomunun, genetiğinin %99.9'unun aynı olması.
Hepimiz biz aynıyız yani.
Hepimiz aynıyız. Hiçbir farkımız yok. %99.9'dan geriye kalan o küçücük parça göz rengimizi, saç rengimizi, ten rengimizi belirliyor. O da tamamen bulunduğumuz coğrafyaya dayandırıyorlar. Diyorlar ki iklime adapte olma çabasından ve zaman zaman da farklı coğrafyaların birleşmesinden, yani anne babamızın genetiğinin farklı coğrafyalardan bir araya gelip birleşmesinden kaynaklanıyor. Yine çok ilginç olan şeylerden biri, diyorlar ki Fransa'da aynı köyde doğup büyümüş iki insan arasındaki genetik farkla yine Türkiye'de doğmuş büyümüş bir köyde doğmuş büyümüş insan arasındaki genetik fark arasında hiçbir fark yok. Olduğu gibi aynı. Ama dediğim gibi bununla birlikte her birimizde aslında çok özeliz, çok başkayız. O da coğrafyamızdan kaynaklanıyor, atalarımızın tarihinden kaynaklanıyor, kültürel alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Yine sergi bence dekor anlamında da çok iddialı. Daha içeri girer girmez sizi içine alıyor. Şöyle ki ilk bölüm ben ve diğerleri diye başlıklandırılmış. 360 derecelik silindir bir ekranın içinde buluyorsunuz kendinizi. 20 kişinin fotoğrafı geçiyor karşınızdan, filmi geçiyor, hareket halindeler bunlar. Ve bu kişilerin işte kimisi siyahi, kimisi beyaz, kimisi çekik gözlü, Asyalı ve ardından çok ilginç bir şekilde hiç şaşırtıcı gelmiyor insana ama bir yandan da düşündüğünüz zaman nasıl olabiliyor bu diyorsunuz. Her birini etiketlediğimizi fark ediyorsunuz. Çünkü sıfatlar uçuşuyor etrafta. Sıfatlar yazıyor sağda solda. Müslüman yazıyor mesela. İşte kadın yazıyor. Beyaz yazıyor. Çocuk yazıyor. Onlarla o görüntülerle hemen eşleştirdiğimizi ve sonrasında da izah etmişler zaten. İşte biz metroda, trende, garda, sıra beklerken birbirimize baktığımızda bu tür etiketlerle bakıyoruz aslında diye. Hemen arkasına havaalanı bekleme salonuna alıyor sizi. Havaalanı bekleme salonu dekoru yapmalarının nedeni ise son derece kişiliksiz olması havaalanlarının, dünyanın her yerinde birbirine aynı hazırlanması. Ama yine orada da aynı şey devreye giriyor. Etrafınızdaki insanları tanımadığınız için sadece fiziki görüntülerinden, sosyal düzey görüntülerinden, çünkü aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz giyimlerinden vesaire, ya da dinlerinden, Çünkü başında bir kipa taşıyorsa hemen Yahudi diyorsunuz, takke taşıyorsa hemen Müslüman diyorsunuz şeklinde bir takım psikolojik testler hazırlanmış. O tabletlerde, havaalanı bekleme salonu dekoru içerisinde o tabletlerdeki psikolojik testleri yanıtlıyorsunuz ve sonunda gerçekten de fark ediyorsunuz ki hepimiz aşağı yukarı aynı etiketleri, aşağı yukarı aynı görüntülerle yakıştırıyoruz. Dolayısıyla bir kere bu farkındalık oluşturmak açısından çok başarılı geldi bana. Çünkü günlük hayatımızda aşağı yukarı hepimizin yaptığı ama açıklamasını yapamadığımız bir takım soruların yanıtlarını verir gibi geldi bana. Yine bununla birlikte ikinci bölüme girdiğinizde ırk ve tarihi anlatıyor size. 15. yüzyılda sömürgecilikle başlayıp 19. yüzyılda bilimin de desteğiyle süren ötekileştirme kavramı ve beraberinde gelenler çok detaylı anlatılmış. Sadece Batı'nın değil, Orta Afrika'daki mesela Pigmelerin ya da Japonya'daki Ainusların da ırkçılık, Batı'nın yaratmış olduğu ırkçılığın dışında kalıp yerli halk tarafından nasıl ırkçılığa uğradıkları çok detaylı anlatılmış. Yine bununla birlikte kurumsallaştırılmış ırkçılık kavramını öğrendim ben. Yani devlet eliyle oluşturulmuş ırkçılık. 3 tane örnek vermişler. Bir tanesi Amerika'daki siyahi ve beyaz ayrımı. Bir tanesi Almanya liderliğinde yapılan korkunç Yahudi soykırımı. Bir tanesi Ruanda'daki Hutu-Tutsi ayrımı ve 800 bin kişinin nasıl katledildiği. Bunlar da çok etkileyiciydi. Çünkü her birinin sembolü birer de nesne koymuşlar. Almanya'daki Yahudi soykırımı ile ilgili mesela Fransa'daki toplama kampında insanların gaz odalarında öldürülürken kullanılan huniler, gazın dağıtılması için kullanılan bir huni mesela oraya konmuş. Ya da Amerika'daki siyahi beyaz ayrımında buraya siyahlar giremez ya da öncelik beyazlarındır şeklinde çeşitli kamusal alanlarda kullanılan levhalar konulmuş. Yine Ruanda'daki Hutu Tutsi birbirlerine soykırım yaptıkları katliamda da nasıl devlet radyosunun insanları birbirlerine karşı kışkırttıklarına dair orada o tarihte kullanılmış Ruanda'dan gelen bir radyo konmuş. Bu anlamda gerçekten yaşıyorsunuz. Tarihi yaşatan bir sergi o anlamda da. En son bölüm Fransa'daki son durum üzerine. Fransa'daki ırkçılık ve ayrımcılık konusunda çok ciddi bir komisyonun, İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu'nun yıllık raporlarından hareketle rakamlar verilmiş tek tek. Çok çarpıcı bu rakamlar. Duvara kocaman kocaman yazmışlar. Zannediyorum biraz kafamıza kazınsın istediler. Bir tanesi göçmen çocuklarının %93'ü kendini Fransız hissediyor. Bu ülkenin politikasında çünkü okullarda bu verilir insanlara. Ama diyor bununla birlikte o %93'ün içinden %24 maalesef ben kendimi ne kadar da yırtsam Fransızım diye beni Fransız olarak algılamak istemiyor buradaki çoğunluk demiş. Yine göçmen çocuklarının %65'i herkesin, hepimizin kafasındaki, ki bu benim de kafamdaki şeylerden biriydi, memleketlisiyle evlenmiyor illaki, köylüsüyle tırnak içinde evlenmiyor illaki, %65'i çoğunluk nüfusla, Fransızla evleniyor. Yine iş aramadaki ayrımcılığın altı çizilmiş. Fransız soyadlı birinin Mağrip ve Afrika kökenli soyadlılara göre CV gönderdiklerinde çağrılma olasılığının 4 kat daha fazla olduğunun altı çizilmiş. Yine Fransız soyadının yabancı soyadına göre, özellikle Afrikalı ve Mağripli soyadına göre 6 kat daha fazla işe alınma şansı olduğu da istatistikler arasında maalesef. En son bir hazırlanan bölüm çok hoş. Haberlerde azınlıkların medya tarafından nasıl ele alındığı ve genel algı oluşturmada medyanın rolü çeşitli sosyologlar, etnologlar, demograflar, antropologlar tarafından tek tek inceleniyor. Bir böyle odaya giriyorsunuz, oda gibi yapmışlar. Duvarlarda işte resimler var, kendinizi bir odada, salonda zannediyorsunuz. Pencereler çizmişler vesaire. Karşınızdaki ekrana da bir takım görüntüler yansıtılıyor arşiv haberlerinden. O arşiv haberlerinde işte kenar mahalle çocuklarından tutun, bizim banyoler dediğimiz Fransa'da. Onlardan tutun, işte otomotiv grevlerinde Mağripli ya da Afrikalı vatandaşların, grevci vatandaşların konuşmalarına. Maalesef medyanın zaman zaman otomotiv grevini mesela haberini 1980'lerdeki sanki ekonomik bir sorundan değil de bir azınlık sorunundan söz edermişçesine sunmasını, Charlie Hebdo katliamından sonra nasıl Müslümanların bir kısım medya tarafından parmakla gösterilir hale getirildiğini ya da bu banyolu gençlerin nasıl hep klişe görüntülerle sunulduklarını, özellikle en kötü, en hatalı, en küçümsenen Fransızca şivesiyle konuşanların bu haberler için seçildiğini sosyologlar, etnologlar detaylarıyla anlatıyorlar size. Gelen çocuklara, özellikle ona da çok dikkat ettim, gençler çok geliyor. Gelen çocuklar hep yabancı kökenli çocuklar da vardı aralarında, siyah çocuklar da vardı, Asyalı çocuklar da vardı. İnanın gözlerini kırpmadan seyrediyorlar. Bir kere bilinçlendirme anlamında çok hoşuma gitti. Yine bununla birlikte en son bir kafede gibi almışlar bizi içeriye. Tamamen bir kafe görüntüsü, Paris'te bir kafede oturuyor gibiyiz. Sandalyeler, masalarla klasik görüntü. Karşımızdaki ekranda da birlikte daha iyi yaşamak için neler yapmalıyız, nasıl bir model almalıyız diye üniversite hocaları konuşuyor. Ve bir parça açıkçası sergide bir ara çok umutsuzluğa kapılmıştım. Aman yarabbi, biz dünyanın her yerinde galiba birbirimize karşı çeşitli kategorilerin pencerelerinden bakıyoruz diye. Ama yok, hayır, şöyle başımı çevirdim bir anda. Birlikte daha iyi yaşamak için teklifiniz nedir yazılı panoya, ziyaretçilere açılmış o. Herkes bir şeyler yazmıştı. Onları okumaya başladım. Onlardan bir tanesi çok hoşuma gitti. Irkçılığa hayır, kendini ötekinin yerine koymaya, empatiye, kardeşliğe evet diyordu. Zannediyorum gelecek bizim için o kadar da karanlık değil.
Evet, ön yargıları ırkçılığa bakış açısını değiştirecek bir sergiye benziyor sevgili Aslı Ulusoy Pannuti. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Hoşçakalın.
Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Başını alıp kaçıp giderse, olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez. Gitsin bakalım kolay söyle. Bekledi git, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. Ne oldu şimdi bu aşk? aşk böyle biter mi? Dur bakalım, döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Kimse
sözler ve düşler. Tülinşen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. İçimi acıttın bugün çocuk. Zayıf, çelimsiz bedenin ve havanın serinliği arasına giren incecik kazağınla, eskiden bile eski ayakkabılarının içindeki çorapsız ayaklarınla, onca korumasızlığına rağmen tatlı tatlı gülümsemeye devam edişinle içimi acıttın. Şimdilik gülümseyebiliyorsun, ne güzel. Seninle aynı yaşlarda olduğum kendi çocukluk yıllarımı düşünüyorum da, severim bunu yapmayı ara sıra. Çünkü güzeldir çocukluğum. Fakat bu kez çekiniyorum biraz. Seni sen bilmeden incitmekten çekiniyorum. Akrebin peşindeki yelkovan gibiyim şu anda. Kovalamak istemiyorum ardımda bıraktığım o masum anları. Ne çok soru soruyorumu hatırlıyorum. Ne çok sorumun cevapsız kaldığını. Geçiştirmek için verilen cevaplara çocuk aklımın bilgeliğiyle daha net cevaplar alacağımın farkında olarak nasıl da dediğimi. Galiba yetişkinken olduğundan daha kolay çocukken her şeyi olabildiği gibi görüp kabullenmek. Kavramları didik didik edilmemiş halleriyle tanımaksa ondan da kolay. Albenili kağıtlara sarılmış minik şekerlerle ya da göz alıcı renklerde ama basit oyuncaklarla çabucak avunurdum, hatırlıyorum. Ama zaman boş durmuyor ve büyüyor işte çocuk. Her gün biraz daha, biraz daha. Ben de kaçamadım bundan. Sonra çevremde ve hayatımda ne varsa onların bana ifade ettiği anlamları keşfetmeye başladım. Eğlenceli, heyecan verici ve ilk oldukları için hala unutamadığım anların ipliğinden oluşan kocaman bir macera yumağını habire çözmeye uğraştım. Bir gün küçük bir bisiklet süslemeye başladı hayallerimi. Kısa bir süreliğine bile olsa evin dışına çıkıp sokak boyu bir gezinti yapmanın düşü bile ne kadar güzeldi. İnsanın yaşı küçük olunca beklentileri de masum ve küçük oluyor elbette. Nesnelerin kendileri olsa da olmasa da yalnızca onları düşlemekle bile dünyalar kadar mutluluk duygusunu yaratabiliyor minicik kalbinde. Büyüyünce öyle olmuyor ne yazık. Belki de sorun biz büyüdükçe kalbimizin de büyümemesindendir. Kim bilir? Sonuçta çocukluğunu hatırladıkça keşke hep çocuk kalabilseydim diyor insan. Gittikçe artan keşkelerine onun ne ilk ne de son olmadığını bilerek bir yenisini daha ekliyor. Sen bilmiyorsun henüz. Hayat gülünün dikenleri olduğunu fark etmek, bir gül dikeninin elimize battığı andakinden çok daha fazla acıtıyor bazen canımızı. Bu acıyı belli etmemek adına kullandığımız maskelerin sayısını biz bile hatırlamıyoruz. Derken artık gerilerde bıraktığımız, anılarda yaşattığımız çocukluk çağını şimdilerde yaşamakta olan çocuklara takılıveriyor bakışlarımız bir gün. Yani size, yani sana. Kiminiz güvende, mutlu, neşeli, pervasız. Kiminiz ise hayatın o incecik, minicik omuzlarına bindirdiği yükle çoktan tanışmış. Tıpkı senin gibi. Başkalarını bilmem ama benim içim acıyor böyle olunca. Kızıyorum hayata bu yüzden. Aslında kolaycılığa kaçıyorum değil mi? Gördüğün bütün olumsuzluklar için hayatı suçla, olsun bitsin. Acaba gerçekten hayatta mı kabahat? Değil aslında. Kabahat bizde. Onca yükün altında bükülmemeye çalışan, çelimsiz bir omuza arkadaşça dokunup yükünü hafifletmeyi düşündük mü hiç? Ellerimizin biriyle onun, diğeriyle kendi çocukluğumuzun elini tutup şefkatli ve sıcacık bir dokunuşu paylaştık mı bir çocukla? Tanısak da, tanımasak da. Durmadan öğüt veren cümleler kurmaktan vazgeçip, hadi bugün oyun oynayalım birlikte dedik mi? Kendi çocukluğumuz zamana direnemedi belki ama zamanı bir çocuğun gülücüğünde yakalayıp paylaşmayı denedik mi? Affan dedeye para saydım, sattı bana çocukluğumu diyor bir şiirinde Cahit Sıtkı Tarancı. Gözlerimiz affan dedeyi, ellerimiz ceplerimizi aramasın boşuna. Affan dede çocukların gözlerinde, çocuk olmaksa bedava aslında.
Vakit geçsin biraz, otur acını anlatan bir şiir yaz. Sus gözlerini, bakma ihanete. Bu mevsim yağmursa bir sonrası yaz. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu kahırdan günler. Çocuğum düşünme, birazcık yalan, aşk için söylenen şeyler. Bir sabah uyanınca farklı olur tüm dünya. Her zaman kaybeden gider. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu ateşten günler.
İşte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programı sizler için. Ali Ser'in kumanda masasındaydı, yayını sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Duruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olalım diyoruz. Hoşçakalın.
Dur, vakit geçsin biraz, otur acını anlatan bir şiir yaz. Sus gözlerini, bakma ihanete. Bu mevsim yağmursa bir sonrası yaz. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu kahırdan günler. Çocuğum düşünme, birazcık yalan, aşk için söylenen şeyler. Bir sabah uyanınca farklı olur tüm dünya. Bir insan suretinde tanıdık biz sevdayı. Aşk tanrının armağanı, yüzüme tüm bunlar geçer. Her zaman kaybeden gider. Çocuğum, yüzüme tüm bunlar geçer. Geçer bu ateşten güller. Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbet. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün o bebek. Belki böylesi daha iyi.
Hayatın Sesleri.